Ayrım 18, Ölmesi Gereken Kız, David Lagercrantz, sayfa 245. 23. Bölüm, 27 Ağustos. Lisbeth Salander, Mikael'den şifreli bir mesaj aldı ama aldırmadı. Başka bir işle meşguldü. Gün içinde yalnızca Moskova'daki silahının aynısını Beretta 87 Çiğtah ve bir MC Catcher edinmekle kalmamış, Fiskargatan'daki garajdan Kawasaki Ninja motosikletini de almıştı. Üzerindekileri çıkarıp bir kenara asmış, kapüşonlu mont, kot pantolon ve spor ayakkabı giymişti. Strandwagen'de fazla uzak olmayan Nobis Otel'deki odasında oturmuş, bir dizi güvenlik kamerasını izliyor, yazın ilk günlerinde olduğu gibi intikam arzusunu harekete geçirmeye çalışıyordu. Ama geçmişi hala kapılarını zorluyor, Lisbeth de bundan rahatsız oluyordu. Geçmişi harcayacak zamanı yoktu, işine odaklanmalıydı. Özellikle şimdi, Galinov İsveç'teyken bu çok önemliydi. Aslında adam hakkında çok şey bilmiyordu. Yalnız Dark Web'de bir sürü söylenti dolaşıyordu. Lisbeth bunların bir kısmını doğrulatmıştı, bu da yeterdi. Ivan Galinov merhametsiz bir adamdı, babasının ekibindeydi, çırağıydı, GRU'ya bağlıydı. Çoğu kez isyancı ya da silah kaçakçılarının arasında gizli faaliyetler yürütmüştü. Özel bir uzmanlık alanı yoktu, her ortama kaynardı. Bunu uyum yeteneği ya da oyunculuk kabiliyetiyle yapmazdı. Neyse oydu. Herkesle saygı uyandırdığı söyleniyordu. Kendine güvenir, bulunduğu yerdeki insanlardan biri olurdu. 11 dili kusursuz konuşuyordu, kolay algılıyor, kolay öğreniyordu. Uzun boyu, atletik vücut yapısı, biçimli yüzüyle adımını attığı her yerde ilgi odağı olurdu. Bu da lehine bir durumdu. Rusların böyle göze batan birine ajan ya da köstebek yapacağına kimse ihtimal vermezdi. Sadakatle ilgili hiçbir sorunu yoktu. Ne kadar rahat babacan ve şefkatli oluyorsa o kadar rahat zalim de olurdu. En yakın arkadaşlarına hiç zorlanmadan işkence edebilmişti. İstihbarat ve ajanlık faaliyetlerini uzun yıllar önce bırakmıştı. Artık kendine gangsterliğin edebi kelamı olarak iş adamı ya da tercüman diyordu. Suç örgütü Zvezda Baratva'ya bağlıydı. Fakat çoğu kez Camilla ile çalışıyordu. Camilla çok büyük bir kazançtı. Yalnızca ismi yeterdi. Lisbeth'i asıl endişelendiren şey Galinov'un ilişki ağı ve GRU ile bağıydı. Adamın elinde er ya da geç onu kuşatacak imkanlar vardı. İşte bu nedenle Lisbeth kararsız olamazdı. Penceresi Norman Storge'ye bakan otel odasında bütün gün hazırlandığı şeyi yapmaya hazırdı artık. Üzerlerinde baskı kuracak, onları hata yapmaya zorlayacaktı. Ama önce Mikael'in mesajına göz attı. ''Senin için endişeleniyorum. Bunu söylememden nefret ettiğini biliyorum. Ama polise başvurman gerektiğini düşünüyorum. Bublanski bu işle ilgilenir. Onunla konuştum.'' Ayrıca Nima Rita Güney Bloku Psikiyatri Kliniğinde sahte kimlikle kalmış. Bu kararda askerin parmağı var gibi. Lisbeth cevap vermedi. Mesajı bir saniyede unuttu. Silahını aldı. Gri omuz çantasına koydu. Montunun kapüşonunu başına geçirdi. Güneş gözlüklerini taktı. Odadan çıktı. Asansörle aşağı indi. Kararlı adımlarla meydana çıktı. Havada bulutlar toplanıyordu. Sokaklar kalabalıktı. Kafe ve restoranların bahçeleri, dükkanlar doluydu. Sağ Smolensk'a döndü. Birger Yalsgatan'a kadar yürüdü. Östermalm Storge istasyonuna gidip Södermalm'a giden metroya bindi. Mikael Blomqvist tekrar aradığında Rebecca Forsell Karolinska Hastanesi'nde kocasının yatağının başındaydı. Cevap vermeye hazırlanırken Johannes kabus görüyormuş gibi irkildi. Rebecca onun saçını okşadı, telefonu bir kenara bıraktı. Koridorda oturan üç subay içeriye bakıyordu. Rebecca gözlendiğini, endişesiyle baş başa bırakılmadığını hissetti. Johannes'in annesinin bile üzerini aramışlardı. Tam bir skandaldı. En çekilmezi de askeri istihbarat şefi Klaus Berg'di. Ve tabii bir de şu Svante Lindberg. Tanrım, adam baştan ayağa anlayış ve şefkat kesilmişti. Elleri çikolata çiçek, gözleri yaş dolu gelmiş, ah vah ederek Rebecca'yı kucaklamıştı. Ama onu kandıramamıştı. Fazla terliyordu. Gözleri vel fecri okuyordu. Johannes'in Zandön'de onun bilmesi gereken bir şey söyleyip söylemediğini en az iki defa sordu. Rebecca'nın içinden bağırmak geldi. "Benden ne saklıyorsunuz?" Bağırmadı. Destekleri için teşekkür etti ve gitmesini rica etti. Ziyaretçiyle ilgilenmeye gücü olmadığını söyledi. Svante gönülsüz de olsa gitti. Bu defa şanslıydılar. Svante ayrıldıktan kısa bir süre sonra Johannes uyandı. "Affedersin," dedi. Oğullarından konuştular. Johannes kendini nasıl hissettiğini anlattı. Fakat Rebecca'nın "Niçin Johannes, niçin?" sorusuna cevap vermedi. Belki gücü yetmemişti. Belki yalnızca uzaklara gitmek, her şeyi geride bırakmak istiyordu. Şimdi yeniden uykuya dalmış ya da kendinden geçmişti. Durumunun iyi olduğu söylenemezdi. Rebecca elini tuttu. Telefonuna bir SMS geldi. Yine Blomquist'ti. "Kusura bakmayın," diyor. Şifreli bir hattan yalnızken konuşmaları gerektiğini yazıyordu. Mümkün değildi. Rebecca'nın şimdi buna gücü yoktu. Şaşkınlıkla kocasının uykusunda mırıldandığını duydu. Johannes Forssell düşünde tekrar Everest'e dönmüştü. Kırbaç gibi bir kar fırtınasının altında sendeleyerek ilerliyordu. Soğuk dayanılmazdı, düşünmekte bile zorlanıyordu artık. Soluk soluğaydı. Tırmanış kramponlarının gıcırtılarını ve derinlerden yükselen gümbürtüleri duyuyordu. Daha ne kadar dayanabilirdi? Çoğu kez yalnızca oksijen maskesinin içinde nasıl soluduğunun ve hemen yanındaki Svante'nin farkına varabiliyordu. Bazen bunlar bile olmuyordu. Bazen her taraf kararıyordu. Belki bu anlarda gözü kapalı yürüyordu. Önüne bir uçurum çıkacak olsa doğrudan aşağı yuvarlanırdı. Ne çığlık atar ne de umurunda olurdu. Sanki jet rüzgarları da susmuştu. Sessiz bir karanlığa yürüyordu, bir hiçliğe. Aslında babasının onu teşvik etmek için kayarken söylediği şeyleri hatırlayalı çok olmamıştı. "Biraz daha gayret oğlum, biraz daha gayret." Uzun süre korku pençelerini ona geçirdiğinde bu sözcüklere sarıldı. Her zaman toplanabilecek daha fazla güç vardı fakat bitmişti. Artık hiçbir şey kalmamıştı. Botlarının etrafından savrulan kara baktı. Acaba pes edip yere yıkılsam mı diye düşündü. Çığlıkları işte o anda duydu. Rüzgarların taşıdığı şikayet dolu çığlıkları. İlk başta insan çığlıklarına benzetemedi. Sanki dağ çaresizliğine aykırıyordu. Johannes bu defa çok açık, anlaşılır bir şeyler söyledi. Rebecca düşünde mi konuştuğunu yoksa ona mı bir şey söylediğini anlayamadı. "Duyuyor musun?" Rebecca bütün gün duyduklarından başka bir ses duymuyordu. Trafik uğultusu, aletlerin vızıltısı, koridordan gelen ayak sesleri ve konuşmalar. Cevap vermedi. Johannes'in alnında biriken teri sildi, saçını düzeltti. Johannes gözlerini açtı. Rebecca'nın içi umut ve özlemle doldu. "Konuş benimle," dedi içinden. "Neler olduğunu anlat." Johannes dehşet dolu gözlerle baktı. Rebecca endişelendi. "Rüya mı gördün?" dedi. "Yine o çığlıklar." "Çığlıklar?" "Everest'te." Bir zamanlar durmadan dağdan konuşurlardı. Ama Rebecca çığlıklardan bahsedildiğini hatırlamıyordu. Üzerine gitmemeye karar verdi. Gözlerinden kocasının düşüncelerini toparlayamadığını anladı. "Ne demek istediğini anlayamadım." "Fırtına sanıyordum, hatırlıyor musun? Rüzgarların insan sesleri gibi sesler çıkardığını sanıyordum."
"Hayır sevgilim, hatırlamıyorum. Ben yanında değildim ya. Biliyorsun hep ana kamptaydım."
"Ama anlatmış olmalıyım."
Rebecca başını iki yana salladı. Konuyu değiştirmesi gerektiğini hissetti. Yalnızca kocası sayıkladığı için değil, şu çığlıklarda uğursuz bir şeyler olduğunu hissetmeye başlamıştı.
"Biraz dinlensen daha iyi olmaz mı?"
"Sonra vahşi köpekler diye düşündüm."
"Ne?"
8000 metrede vahşi köpekler düşünebiliyor musun?"
"İstersen Everest'i daha sonra konuşalım. Önce neler olduğunu anlat Johannes. Seni bu şekilde kaçmaya iten şey neydi?"
"Ne zaman?"
"Şimdi, Sandön'de açıkları yüzdün."
Rebecca kocasının bakışlarından geri döndüğünü fark etti. Bunun durumu daha da iyileştirmediğini de, Everest'te vahşi köpekleriyle daha iyiydi sanki.
"Beni sudan kim çıkardı, Eric mi?"
"Korumalardan biri değildi."
"Kimdi?"
Rebecca kocasının bunu nasıl karşılayacağını bilmiyordu.
Mikael Blomquist'ti.
Gazeteci mi?
Evet.
Tuhaf dedi Johannes. Gerçekten çok tuhaftı ama yine de çok şaşırmışa benzemiyordu. Bitkindi, üzgündü. Ellerine öyle aldırışsız bir ifadeyle baktı ki Rebecca korkuya kapıldı. Sorularının devam etmesini bekledi. Nihayet sormaya başladığında sesinde hiç merak yoktu.
Bu nasıl oldu? Ben panik içindeyken telefonla aradı. Bir röportaj hazırlıyormuş.
Ne röportajı?
Bana inanmayacaksın dedi Rebecca ama Johannes kesinlikle inanacaktı.
Lisbeth Zinkensdam istasyonunda metrodan indi. Ringwagen üzerinden Brandy Cargaton'a yürürken anıları tekrar üzerine çullandı. Belki çocukluğunu geçirdiği yerlere dönmesindendi ya da yeni bir operasyon öncesi tekrar o huzursuz ruh haline dönmüştü. Gökyüzüne baktı, kararmıştı. Kesin yağmaya başlayacaktı. Tıpkı Moskova'daki gibi. Havada fırtına öncesinin bunaltıcılığı vardı. Uzakta kaldırımda genç bir adam gördü. Midesi bulanıyormuş gibi kaldırıma eğilmişti. Lisbeth bir sürü sarhoşla karşılaşmıştı. Belki de bu civarda eğlence vardı. Belki maaşlarını almışlardı ya da tatildi. Sola dönüp merdivenlerden tırmanmaya başladı. Tavasgata'dan Mikael'in evine yaklaştı. Adımlarını yavaşlattı. Baştan ayağa dikkat kesildi. Etrafındaki her ayrıntıyı, gördüğü her kişiyi inceliyordu. Yine de beklenmedik bir şey görmedi. Yanılmış olabilir miydi? Birkaç sarhoş dışında şüpheli bir şey yoktu. Ama bir dakika, ileride, yol ayrımında. Yalnızca bir sırttı, geniş omuzlu, kadife ceketli bir sırt. Elinde bir kitap vardı. Çete üyeleri ne kadife ceket giyer ne de kitap okurdu. Yine de Lisbeth'in gerilmesine neden olan bir şey vardı. Adamın hareketleri ya da başını kaldırıp bakma tarzı. Lisbeth adamın yanından hiçbir şey yokmuş gibi geçti. Yalnızca hızlı bir bakış fırlattı. Uzundu, kiloluydu, yanılmadığını hemen anladı. Ceket ve kitap gülünç bir paravandı. Acemice güneyli bohem ayaklarına yatmıştı. Lisbeth yalnızca adamın ne olduğunu anlamadı, onu tanıdı da. Connie Anderson'du. Daha yakın zamana kadar bir aylaktı, ayak işlerine bakardı. Kulüpte önemli bir yeri yoktu. Lisbeth hiç şaşırmadı. Boktan bir işle görevlendirmişlerdi. Gelmeyeceği kesin olan birini bekleyecekti. Lisbeth Connie'nin çaylağın teki olmadığını da biliyordu. Yaklaşık 2 metreydi, tahsilat işlerine bakıyordu. Lisbeth onu görmemiş gibi başı önde ilerledi. Sonra geri döndü, sokağı gözden geçirdi. Biraz ileride 20'li yaşlarda sarhoş 2 genç gidiyordu. Onların biraz ilerisinde aşırı yavaş yürüyen 60'lı yaşlarda bir kadın vardı. İşte bu iyi değildi. Lisbeth'in kadını beklemeye vakti yoktu. Üstelik Connie Anderson da onu fark etmişti. Sakin bir şekilde yürümeye devam etti. Sonra hızla sağa döndü. Doğrudan Connie'nin üzerine gitti. Connie başını kaldırdı, eli silahına gitti. Fakat çekmeye fırsat bulamadı. Lisbeth bacaklarının arasına diziyle vurdu. Adamın bedeni büküldüğünde üst üste 2 kafa attı. Connie dengesini kaybetti. Lisbeth kadının bağırdığını duydu. ''Ne yapıyorsunuz?'' Lisbeth kadını aldırmadı. Yaşlı kadınları sakinleştirmeye vakti yoktu. Kadının yanlarına gelemeyeceğinden emindi. İstediği kadar da polisi arayabilirdi. Polisin hemen gelecek hali yoktu. Lisbeth Connie'nin üzerine çullandı. Connie yere yıkıldı. Lisbeth şimşek gibi üzerine oturdu. Güneş gözlüğünü çıkardı. Çantasından silahını alıp namlusunu Connie'nin Adem elmasına dayadı. Connie dehşet dolu gözlerle baktı. ''Seni öldürürüm'' dedi Lisbeth. Connie bir şeyler mırıldandı. Kabadayılığı kalmamıştı. Lisbeth kısık sesle devam etti. ''Seni öldürürüm. Eğer Mikael Blomquist'a dokunursanız seni ve kulübünüzdeki herkesi öldürürüm. Hesabınız benimle, benim üzerime gelin. Başkasının değil, duydun mu?''
''Duydum'' dedi Connie.
''Ya da Marco'ya söyle. Mikael'e dokunup dokunmamanız umurumda değil. Hepinizin hakkından geleceğim. Geriye yalnızca korkak sevgilileriniz ve karılarınız kalacak.''
Connie Anderson cevap vermedi. Lisbeth silahın namlusunu daha sert bastırdı.
Ne diyorsun?
Söyleyeceğim diye kekeledi Connie.
Harika, baksana.
Evet.
Bize bakan bir kadın var. Bu nedenle silahını ya da başka bir boku alıp atmayacağım. Dikkat çeker. Yalnızca kafana bir tekme indireceğim. Eğer silahını çekmeye kalkarsan seni delik deşik ederim. Aslında şöyle yapalım. Lisbeth sol eliyle Connie'nin üzerine aradı. Pantolonunun cebinden cep telefonunu çıkardı. Yüz tanıma programı olan yeni bir iPhone'du. Ben yine de bir mesaj göndereyim. Hani kazayla ölürsün diye. Silahını Connie'nin çenesinin altına bastırdı. İşte böyle Connie. Biraz gülümse. Ne? Lisbeth telefonu Connie'nin üzerine koydu. Arkasından yüksek teknoloji gerektirmeyen iki şey yaptı. Adama bir kafa daha attı ve fotoğrafını çekti. Sonra güneş gözlüklerini taktı. Gamla Stan'a doğru giderken Connie'nin telefon kayıtlarını inceledi. Gördüğü birkaç isme şaşırdı. Tanınmış bir sanatçı, iki politikacı, uyuşturucu şubeden çok büyük ihtimal rüşvete bulaşmış bir polis. Boş verdi. Svavelsio MC üyelerinin telefon numaralarını buldu. Connie'nin korku ve şaşkınlıkla baktığı fotoğrafını yolladı ve bir mesaj yazdı. Oğlanın size anlatacakları var. Telefonu kopyaladıktan sonra sokağa attı. 24. Bölüm 27 Ağustos. Johannes Forsell'in istediği tek şey kendi içine çekilmekti, düşlerine ve anılarına sığınmak. Ama Nima Rita'nın ismi beklemediği bir kesinlikle zikredildiğinde ve eşinin sesindeki bastırılmış öfkeyi hissettiğinde sarsılarak gerçeğe döndü. İsveç'e nasıl gelmiş olabilir? Ben öldüğünü sanıyordum. Buraya kim geldi diye sordu Johannes. Konuyu değiştirdiği için eşinin nasıl sinirlendiğini hissetti. Daha önce söyledim ya. Ama unuttum. Çocuklar, annen, şimdi çocuklara o bakıyor. Bu durumu nasıl karşıladılar? Ne diyebilirim Johannes, ne diyebilirim? Üzgünüm. Teşekkür ederim dedi Rebecca. Kendini toparlamaya, o eski güçlü Rebecca olmaya çabaladığı belliydi. Ama tam başarılı olamadı. Johannes koridorda bekleyen askerlere baktı. Kafasında çıkış yolları, kaçış yolları, tehditler, fırsatlar ve riskler endişeli kuşlar gibi uçuşuyordu. Nima hakkında şimdi konuşamam dedi. Nasıl istersen. Rebecca kendini zorlayarak sevgiyle gülümsedi. Kocasının saçlarını okşadı. Johannes kafasını çekti. Peki ne konuşmak istiyorsun? Bilemiyorum. En azından bir şeyi başardın dedi Rebecca. Neyi? Etrafına bir bak. Bütün şu çiçeklere. Yalnızca çok azını odaya alabildik. Bütün nefretler aşka dönüştü. Anlayamıyorum. Rebecca telefonunu uzattı. İnternete gir de kendin gör. Johannes elini sallayarak geri çevirdi. Ölüm ilanı yazıyorlar. Yok, güzel şeyler gerçekten. Askeri istihbarattan gelen oldu mu? Svante geldi, Klasberg geldi, Sten Ziegler geldi ve birkaç kişi daha. Bu soruyu sanırım 1000 kez cevapladım. Niçin merak ediyorsun? Niçin merak ediyordu? Johannes cevabı biliyordu. Elbette gelmişlerdi. Becca'nın gözlerindeki şüpheyi gördü. Saçlarının dibini kazıyan eldeki şüpheyi. Birden beklenmedik bir güce kavuştu. Anlatmak istiyordu ama burada olmazdı. Odayı dinliyor olmalılardı. Bir kez daha eline boyuna tarttı. Suyun dibini boylarken kapıldı. O umutsuz yaşama arzusunu hatırladı. Kağıt kalem var mı? Ne? Evet sanırım var. Rebecca çantasını karıştırdı. Tükenmez bir kalemle yapışkanlı küçük sarı bir not defteri çıkarıp Johannes'e uzattı. Johannes yazdı. Buradan gitmeliyiz. Rebecca Forsell Johannes'in yazdığını okudu. Korkulu gözlerle dışarıdaki korumalara baktı. Neyse ki bıkkın bir şekilde telefonlarına gömülmüşlerdi. Rebecca endişeli, beceriksiz bir el yazısıyla cevap verdi. Şimdi mi? Şimdi. Beni şu makinelerden kurtar. Çantanla cep telefonunu burada bırak. Sanki büfeye gidiyormuşuz gibi davran.
Gidiyormuşuz gibi?
Gidiyoruz.
Aklını mı kaçırdın?
Anlatmak istiyorum ama burada olmaz.
Neyi anlatmak istiyorsun?
Her şeyi.
Kalemi elden ele geçirerek hızla yazıştılar. Johannes birden tereddüte kapıldı. Rebecca'ya baktı. Gözleri yine hüzünlü ve solgundu. Ama Rebecca'nın uzun zamandır özlemini çektiği o ışık da vardı. Savaşçı ruhunu yansıtan ışık. Rebecca her şeye rağmen korkusunu yenebildi.
Onunla kaçmayı düşünmüyordu. Hastaneyi, korumaları, askerleri bırakmayı ve kocasının etrafını kuşatan bütün bu paranoyayı. Ama neler olduğunu anlatacak olması harika bir şeydi. Hem belki hareket etmek kocasına iyi gelirdi. Tansiyonu biraz yüksek ama dengeliydi, güçlüydü de. Buradan gidebilir, ne konuştuklarını kimsenin duyamayacağı bir yer bulabilirlerdi. Bir yandan da başına buyruk davranıp Yohannes'in bütün o aletler ve serumla bağlantısını kopararak personeli çiğnemenin bir şey kazandırmayacağını biliyordu. Not defterinde temiz bir sayfa açtı.
Telefon açıp söyleyeceğim.
Rebecca hastane personelini ararken Yohannes cevap yazdı. Sonra bizi bulamayacakları bir yere gideriz.
Yeter dedi Rebecca içinden, yeter.
Neden kaçıyorsun?
Askeri istihbarat.
Swante'den mi?
Yohannes başını salladı. En azından Rebecca'ya öyle geldi. İçinden bağırmak geçti.
Biliyordum. Yazarken eli titriyordu artık. Kalbi deli gibi çarpıyordu, dudakları kurumuştu.
Bir şey mi yaptı?
Yohannes cevap vermedi, başını da sallamadı. Yalnızca pencereden yola baktı. Rebecca bunu evet diye yorumladı.
Onu ihbar etmelisin.
Yohannes Rebecca'ya söylediklerimi anlamadın der gibi baktı.
Ya da gazetecilere anlatırsın. Mikael Blomqvist daha biraz önce aradı, o senin yanında.
Yanımda diye mırıldandı Yohannes, yüzünü buruşturdu, sonra kalemi aldı. Not defterine okunması güç bir takım sözcükler karaladı. Rebecca deftere baktı.
Okuyamıyorum diye yazdı.
Belki kendini zorlasa okuyabilirdi. Yohannes daha açık yazdı. Benim yanım durmak için iyi bir taraf mı bilemiyorum. Rebecca Yohannes bu sözleriyle yine onu kendinden uzaklaştırıyormuş gibi bir hisse kapıldı. Hatta bu cümleden sonra bizim ve bağlılığın kat'i bir şey olmaktan çıktığı, artık bir arada olmaları gerekmeyen bir çift oldukları duygusuna. Acaba ben mi uzaklaşmalıyım diye düşündü. Dışarıda bekleyen korumalara baktı. Yeni bir plan bulmaya çalışırken koridordan ayak sesleri duydu. Kızıl sakallı doktor içeri girdi, ne istediklerini sordu. Rebecca başka bir şey bulamadığından Yohannes'in yürüyüş yapacak kadar kendini iyi hissettiğini söyledi.
Büfeye kadar gidip gazete ve kitap alırız dedi. Sesini kendi bile tanıyamadı ama şaşırtacak kadar otoriterdi.
18. ayrımın sonu. Sayfa 259.